Ayrım 43.
Sayfa 409. Ilık bir esintinin düzgün bir gölü karıştırmasındaki okşayıcılık gibi dinlendirici, iyileştiriciydi bu isteği. Hücrenin kilitli kapısının hızla açılmasıyla sürüklenmeye başlayan vücudunun titreyişleri dayanılmazdı. Çıplaklaştırılmasının, elektriği akıtan tellerin, düzenli sert adımların, küfürlerin, erkeklik organlarını hastalıklı bir urun odak noktası gibi taşıyanların elinde değildi artık. Ellenmemişlikleri açmaya, saldırmaya kalkanları göremeyeceği bu günleri tutkuyla beklemişti. Bırakıldığı ilk gecede erinçsiz olduğunu anlıyordu. Anılar denmeyecek denli, canlı kalmış olgularla dolu geçecekti bu yalnız başına bekleyiş günleri. Şaşılası didikleyişlerle taradığı belleği, annesiyle babasına kapıyı örter örtmez Beyazıt alanına varıvermişti. Kovalanmalardan birinde yaralanıp düşenlerden bir gencin yüzü, güz aydınlığının solgun eksizliğiyle çiziliyordu. Tanıdığı da sayılmazdı karşısında beliren. Gaziantep'li bir öğrenciydi. Doğu Anadolulara özgü açık gülüşü, hafif eğik duruşuyla karanlık düşünceler vermezdi görene. Ara sıra gürültülü, uyuşmasız öğrenci toplantılarından ayrılırlarken onun değişmez türküsünü söylediğini duyardı. Niçin o türküde direttiğini merak ederdi Emine. Yakışıksız kaçacağı düşüncesiyle gidip de soramazdı. Tutukluluğunun sona erdiği ilk gece türküyü de olduğunca anımsıyordu. Muallimin boynunda bir top alaca, camiye getirdiler kalın salaca. Bir bacım yok ki gide ilaca, aslanı kediye boğduran felek. Neydi bu? Yüzyıllardır köklenmiş bu acılar. Neydi bu içini avlayan, büküm büküm inen, usulca çelikleşerek büyüyen bağışlamamak düşüncesi? Öyle şeyler görüp yaşamışlardı ki eski Emine'yi getirmeye kalkışmak, olaylara o gözle bakmak gülünçtü düpedüz. Ne demişti Haydar? Yapma Zülkadir, yapma, ölün mü sen? Zülkadir, sen ölün mü? Haydar, Zülkadir'in akıtılmış kanına, taze canının can kafesinden uçup gidişine tanıklık etmişti. Artık o eski Haydar olabilir miydi? Yok, içe oturan salt kin değildi, yok. Onlar ölüme dokunmuşlardı. Onlar çıkarsız girişimlerinin üstlerine kapatılan, çıkmazında direnip ayakta kalmışlardı. Kan ılık ılık dudaklarında tadını duyurmuştu. Eksiklik evet ya, alçaklık yoktu. Çürütülmüş evrenin küflerine gepgenç elleriyle kazımaya davranmışlardı. Emine, tutuk evinden çıkma gecesi, sınırsız dalgınlıkların, yarı uykuların eziciliğine direnmeden bırakmıştı kendini. Salt türkülerini bildiği, aralarında yaşamadığı halkın sömürülmesini kitapların durağan sayfalarından tanımaya uğraşmıştı. Artık onlar adına girdikleri çıkmazın nedenlerini öğrenmeye çalışmalıydı. Karmaşıklığın ortasındaydı. Bundan sonra özellikle yatak odasında barınacaktı. Kapıcıyı ara sıra görerek bazı isteklerini en az gerekli saydıklarını aldırarak Ankara'ya yazdığı mektupları bile postaya kapıcıyla göndererek günlerini dolduracaktı. Annesiyle babasına para gerekmese de para istemez görünmek onları kuşkulandırabilirdi, para istiyorum diye yazacaktı. Gelmelerinin gereksizliğini, onlara çok büyük bir haberi olacağını yazdı bir gün. Büyük bir muştu sayılabilecek bu haberi iletmeden İstanbul'a gelmemeliydiler. Anneciğim, babacığım, gelmemeniz size bu sürprizi yapma isteğimi hızlandıracak. Neyse, daha da çok merakta bırakmayayım sizleri. Tezimi yapacağım. Gerçi şimdi üniversitedeki öğrencilik haklarımızı yitirdik. Geriye dönmemiz engelleniyor. Bunu daha sonra düşünmeyi yeğliyorum. Kariyer yapmamı babam da siz de isterdiniz. İşi bu açıdan alıyorum. Görüyorsunuz ne kadar iyi kararlar içindeyim. Kendimi bulmam için istediğim yalnızlık süresi yararlı olmuş değil mi? Hoşgörünüzle bu süreyi yeniden uzatmak istiyorum. Nemide teyzemin de beni görmesi gereksiz. İnanın ki çok iyiyim. Sizlere rica ediyorum. Benim Ankara'ya gelmemi bekleyin. Yarı yalanlarla, hatta yaltaklanmalarla dolu o mektubu yazabilmek başta güç gelmişti Emine'ye. Kendimi bulmam için satırları mektubun tek doğru bölümüydü. Kişiliğini yeniden araştırması gerekiyordu. Hem de hiç hile katmadan, kendi kendini yakalayıvererek. Bu katta bu varlıklı kişilerin yaşama bölgesinde mevsim sebze ve meyvelerinin en seçmelerinin satıldığı bu semtte kendini yeniden sınayacaktı. Devinimsiz sayılacak bir bırakılışla vücudunu unutacaktı. Yalın kat esenlikle içini kapatarak geçireceği günlerine başlıyordu. O yarı uykulu gevşekliğiyle deşeceği, irinini akıtacağı günlerin başlangıcındaydı. Geçmişinde kendini nerede fazla beğendiğini, hangi girişimde doğrudur diye şımarıklıkla dondurduğu durumları yeniden araştıracaktı. Haydar'la geçirdiği genç kızlıktan genç kadınlığa geçtiği o eşsiz duruluktaki geceleri, zamanları çok yorulduğunda özenle okşayarak yavaşçacık çıkarıp dudaklarına değdirecekti. Değerine eş sözcüklerle sevgilerini, anılarını işleyecekti yüreğine. Mürsel Uzunoğlu, hanımdan doğma, Kars, Kağızman, Denizli köyü nüfusuna kayıtlı, doğumu 1947. İmam Haydar Uzun, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. O aydınlıktı, hoşnutluktu başta. Birlikte oluşlarının ağırlaştığını aralarında beliren kaçışın ölçüsüz gelişmesinden sezmişlerdi. Konuşmalarının kimi uzun, kimi kısa oluvermişti. Geceler boyu arkadaşlarını, yurtlarını, siyasal gelişmeyi tartışırlarken birden sürçen değişmelerle göz erimi uzaklıktaki uçlara değin takılıp kalıvermeleri, yanlarını, yörelerini araştırmaya girişmeleri, gerekmeyen bir anda dergiydi kitaptı karıştırmaya başlamaları o derin sıcaklığı tanımazlıktan gelme gayretindendi. Bir apartman katının dört duvarı arasında kalışlarını ilk yadırgamaları utançla başlamıştı. Emine'nin çocukluğundan ulanan yüzlerce anısı içinden bir güzel adam capcanlı akıyordu. Emine'nin götürdüğü o mektubu genç adamın nasıl kırgın, yıkık karşıladığını daha iyi anlaması da sevgilerinin örüldüğü saatlere denk düşmüştü. Genç adamın son abandığı şey olan sevgisini ablasına sunması, babasının ilk seçimindeki etken adamın göz alan erkek güzelliği olsa da bunun bağışlanabilirliğini duymuştu. İkisinde de çevreyi hiçleme vardı. Gencecik bir masal güzeli kızın tutkuyla vermeye hazır olduğu her şeyi yaşatan ve sahicileştiren coşkunluğunu şimdi iyice seziyordu. Karın, Bora'nın azgın olduğu kış ortası bir gecede ben mektup yazmayacağım diyebilen genç adamın nasıl bir iç çatışmasıyla yalnız kala kaldığını biliyordu artık. Seçil'in yanıtlanmayan o son sevi mektubuyla nedenli koyu acılara sürüldüğünü de biliyordu. Oysa Haydar'la aralarındaki sevginin bambaşka duyarlılıklarla büyümesine tanıklık ediyordu. Ezen, vuran, hırpalayan değil, sağlam, ılık hoşnutluğun cana işleyen başkalığını yaşıyorlardı onlar. Yerini, dengini bulan sevgi bu olmalıydı. İki genç yürekte yadırgamalar, sakınmalar yatışıyor, ilk utancı yıkacak dayanamazlığın taşmasını bekliyorlardı. Haydar konuları alıştıkları ortamda geliştiriyordu. Emine Can diyordu. Bütün arkadaşlarımız demeyeyim ya, çoğu bu kıyımdan sonra oturup öz eleştiri yapacak. Bundan zerre kuşkumuz olamaz. Aklın, doğrunun sınanması biter mi? Yarı sömürge edilmişliğimizi bilgi ile akılla denkleştirip sonuçları yeniden tartacağız. Çıkarları gereği yalan söyleyerek bu yalanları egemen güçlerin payandalamasıyla doğrulaştırmaya çalışanları daha iyi tanımalıyız. Tarih bağışlar mı sanırsın? Gönüllü kanışların aydınlar arasındaki geçerliliği sanımca en tehlikeli olanıdır. Nasıl kullanıldıklarını bilmezlerse başa çıkılmaz olurlar. O aydın kibirliliği yok mu, odur onlara halkı unutturan. Tüh, rezilliğe bak, nasıl kolaycacık senteze varılmış hep. Sonra gönül doyuran bakışlarını çeviriyordu Emine'ye. Ağır el devinimleriyle havada çok dallı bir ağaç çizer gibi. Biz öğrenciyiz, unutmuş değilim diyordu. Şimdi Anadolu'da her ilden, her köyden adam topluyorlar baksana. Zarardayız, hesapta yanlışlık yaptık, yanlışı bulmalıyız. Öğrenciliğimiz eksiklik diye öne sürülüyor. O çok konuşuldu, bunu bırak. Acele var belki, evet var kuşkusuz. Çabuğa gönüllenmenin pürüzleri apaçık ortada. Asıl önemli yanılgımız kendimizi, gücümüzü olduğundan fazla sanmamızdır. Her vurulanla vuruluyorum. Her işkenceye gerilenle haykırıyorum. Bu yüreği taşıyanlar bu kafaya denk düşünceyi de geliştirip kotaracaklardır. Biraz boğulmuş gibi duran yenlerinin içinden Haydar'ın iri elleri birden dizlerine düşüyor. Köylü oturuşu sayılabilir oturuşuna geçiyordu yeniden. Kara saçlarının gürlüğü zamanından önce çizgilenmiş geniş alnını gölgeliyordu. Peş peşe içtiği sigaraların dumanlarını izlerken düşündüklerini görmüşçe ciddiyetle dalıp gidiyordu. Sonra birden kalkıp odayı arşınlamaya başlıyordu. Konuşmaya yeniden düşüncesinin ortasından aldığı sözleri sürdürmeyle girişi veriyordu. Bu tür kopuk konuşmaları çoğunluk sabaha geçiş saatlerindeydi. Hepsini gördüm. Bir tek suç için 20-30 kişi tutukladıklarını gördüm. Salt kendileri insan sanki, halktan hiç çekinmiyorlar. Bu gaflettir. Bu işin kurallarını bilmiyorlar. Ne iyi. 2 yıldır çılgınca bir çabayla okuyorum. Beynimin alım, yorum gücü yetmeyince öfke boğuyor beni. Haydi oğlum diyorum, yeniden başla. Aslında korkaktır onlar. Biz bir can pahası. Onu da verirken küçücük bir korkuya düşeriz diyelim. Hayır, yalan istemiyorum. Korkarız ya, bir kapının hiçbir canlılığı sızdırmayacak kapanışı gibidir bu. Lakin bu bir şeyi değiştiremez içimizde. Birden durup tavana bakıyordu. Gözlerindeki parlayış, uzun esmer boynundaki yara izi açığa çıkıyordu o zaman. Emine o ize baktığında Haydar'ın oradan kurşunlanarak öleceğini sanıyordu. Uzun uykusuzlukların, tetikte bekleyişlerin onu böyle temelsiz varsayımlara sürüklediğini de biliyordu. Haydar'ın öfkesinin, bu abartılmamış yine de genişleyen öfkenin çelik bir yoğunluk kazandığını, elle tutulur bir gerilim yarattığını birlikte oldukları günlerde şaşkın, saygılı izlemişti. Sonra bir arada olmuşlardı. Karanlık odada acemiliklerin yatışmasını, her dokunuşun aydınlık, mutlu izlenimini öğrenmeyi konuşmadan sürdürmüşlerdi. Birbirlerinin sırtlarında ellerini gezdirirlerken bu dokunuşların çarpıntılı atlamalarından şaşkınlaşıp bilinen sevginin ötesine taşan büyük bağlılıkların, beğenmelerin boylanıverişi sıvamıştı yüreklerini. Yeni bir kadınla yeni bir erkeğe eski deneyicilerin ürettiği aşk öğretileri yeterli değildi. Onlar arasız başka kuralların yaşadığı nazlatmaları yeni kuşaklara sevdadır diye aktarmışlardı. Belki de aşk için üretilmiş o sözler ve tutumlar çok daha görkemliydiler ya, sahiciye hiç benzemiyorlardı. Emine ile Haydar'ın durumlarını, bağlılıklarını, sevgilerini anlatacak sözler görkemden çok arılık, tutkudan çok duruluk, tükenmezlik içerenlerden seçilmeliydi. Her öpüşmelerinde pınar yarıkları açan serinliklere değer gibiydiler. İlk şaşırtıcı ağız ağıza değişten sonrası tam bedensel bütünleşmeye çekmişti onları. Kocaman bir istek, coşkulu bir sevecenlik, incelik, kardeşlik denemeyeceği için aydınlık bir hoşnutluk, eksiksiz mutluluk denemeyeceği için, çünkü kıstırılmış, acıya çekilmiş arkadaşları unutulamıyordu, koruma filizlenip gürleniyordu. Kimi zaman yeni bir güne başlarken insanlara her şeyi yolunda gösteren, doğayla uyumlu olma dengesini veren barışıklığın somutlanmasıydı sevgileri. Hangi karanlık durumda, koşulda olsalar da sağlam kişiliklerinin tanıklığını edecek bu benzersiz duyguyu birlikte geliştiriyorlardı. Vücutlarını tanıyarak, elleyişleriyle arayarak parıltılar sağanağında doyumsuz geceler geçirmişlerdi. Acıyla, özlemle kakılmıştı içlerine bu geceler. Birinde yemeklerini yarım yamalak yiyip günün haberlerini dinledikten sonra gazetelerin yazamadıklarını onlara yazdırıp yorumlar yaparak öfkeleniyorlardı. Gecenin ilerlemiş saatlerinde radyoda başlayan bir Kars türküsüyle birden konudan kopuvermişlerdi. Su gibi akan parçayı iyice dinleme isteğiyle susmuşlardı. Peş peşe gelen 2 türküden sonra bir akordiyonun sesiyle sarsılmıştı Emine. İçimde çocukluktan kalma öyle anılar var ki Haydar. Geçmiş sansam da geriye baktığımda içimdeki oyuntularını olduğunca duyuyorum. Sana bir gün Leylim Nine'yi, Kiraz'ı, ötekilerini iyice anlatmalıyım. Üstelik uzun süredir anımsamadımdı onları. Şimdi bu akordeon sesi var ya, yüklendi işte. Yurdumuzdaki insanların tükendirilişi, değerlerinin bilinmezliği çıldırtacak beni. Duygusallığa kalkışma deme. Hem niçin korkacağım duyarlılıktan, niçin? Sen de tutkuyla dinliyorsun işte, görüyorum. Sonra unutulmasın ha, ben duygusal değil, duyguluyumdur. Öyle, doğrusun. Hoş oldum açıkçası. Bunlarla bir ince dönenme tutturur bizim oraya insanı. Pek kaç göç de yoktur. Duyarlılıktan korkmak niye dersen, güçlü olmayı katı olmayla karıştırmışız belki. Her şeyin kestirmesine hevesliyiz. Şu bu nedendir deseler, birkaç ay önceki hazır cevaplılığımızla karşılık buluvereceğimizi sanmıyorum. O zaman neyi çabuklaştırmayı amaçlamıştık biliyorduk. Şimdi bu bekleyiş döneminde ise o kadar dengi dengine açıklamalar bulamıyorum sorunlara. Eğitilmemiş, siyasal bilinçten yoksun halkın kendisine aykırı egemen güçlerin yandaşı partilere oy atmasını aptallıkla, işe yaramazlıkla suçlayan ilk dönem cumhuriyet aydınlarından olmadığımız kesin. Lakin peki acelemiz, koşturuşumuz neydi? Şuydu şuydu dediklerim şimdi bana iyiden puslu geliyor. Büyük aşamaların zaman uzunluğuna içimiz el vermedi desem sanırım doğruya en yakını olacak. Şimdi dayanağım şu. Bizden sonra geleceklere bırakacaklarımız sağlam olmalıdır diyorum. Ne bırakabilirsen elbette. Sözler, eylemler, yazılar, mahkeme kayıtları, savunmalar, acılar. Niye ağlamaklısın? Dur hele dur. Bu çalınanı bilirim. Üçerli dörderli oynanır. Haydar kalkmıştı. Emine onun oynama durumuna geçişine inanamayarak yarım bakışlarla izlemişti. Küçük çocukların büyüklerin alışılmadık durumlarına bakamayıp gözlerini ilkten aykırı yönlere kaçırışlarını andıran bir baş eğişten sonra Haydar'a dönmüştü. Haydar kollarını güzel bir gerilişle kaldırıp ayak uçlarında yükselerek adımlarını türkünün vuruşlarına katıp yürümeye başlamıştı. Onca zamanlık arkadaşlıklarında Haydar'ın bir Türkiye oyunuyla katılacağını düşünmemiş olmasının nedenini araştırmıştı Emine. Bu belki de ondaki soğukkanlı ama itici olmayan, her olayda en son sözü söylerliğinin yoğunlaştırdığı ağırbaşlılığındandı. Haydar birinci dönüşünü sürdürürken çok genç olduklarını, onun çok genç olduğunu, gençliğini ilk anda görmeyi gerileten şeyin de Haydar'daki kırık duruş olduğunu yüreği burkularak düşünmüştü. Anca çok genç bir erkeğin başarabileceği kolay, uyumlu eğimler içinde dalgalanan kollara, müziğin duygulu anlatımına katılan yumuşak iniş çıkışlara bakmıştı. Yaşamayı böylesine duyurup bezeyen sesleri eliyle tutmuştu sanki. Erinci kısacık da olsa tanımış olmak, Emine'ye ileriye dönük sakınma, korku duyguları verivermişti o gece. Ayağa kalkıp Haydar'ın önünde durmuş bakmıştı. Sakın sana bir şey olmasın Emi Haydar. Sana da bana da çok şey olabilir Emine. Yaşadığımıza özümüzü koymuşluğumuza bir şey olmaz ya can. Sonra yatağın kitap, dergi, gazete karmaşası içinde omuz omuza oturmuşlardı. Haydar onu okşamış, erkek olarak acemiliğini, sakarlığını alt etmek gayretiyle geçmişindeki kadın erkek ilişkilerini bir alaya, bir acıya bulayarak konuşup gülmüştü. Emine bilesin, seni tanıdıkça sevdim, beğendim. Senin acıların da belli ki başka türlü olmuş. Bu kaçma kovalama bitip de sağ kalırsak bir arada yaşarız. Seni ezelden güzel bulurdum da bu kadar güzel bilmemiştim. Bir donatmışsın ki kendini. Hele saçların, hele hırçın konuşmaların. Tanrı bilir kız senin sesin de güzeldir. Hadi hadi, güzel dendi mi bozulursun bilirim. Seçile benzetildiğini sanırsın. Ne ilgisi var? Sen kendini insan olarak hazırlama yürekliliğini göstermiş bir kızsın. Kültürünü dar çevre hayranlıkları için edinmiş değilsin. Bir işe yarar kılmak için edinmişsin. Batıdan aktarma yapmacıklı tutum inceliklerinden, entelektüellerin özel düşkünlüklerinden yakanı çabuk sıyırmışsın. Sana güzel, eşsiz denmez de ne denir be kızım? Seçile gelince onun benzerleri tümen tümen. Melek bize anlatmaz mıydı? Kolayca beğenilir zeka oyunları da varmış onların. Kocaları da azımsanmaz bilgi, fikir donatımlarıyla karılarını tamamlarlarmış. Dar çevrede kimseye hiçbir yararı olmayan aydınlardır onlar. Sen aydın değil misin? Eh tam övelim seni dedik sorduğun şeye bak. Eh ya değil misin? Aptalca da bulsan bu soruma karşılık isterim. Saydığım özellikleri bende buluyor musun? Hayır. Öyleyse nasıl aydın olabilirmişim? Hıh bayım, yanılıyorsunuz. Aydın sizsiniz. O karılarla herifler değil. Yaygınlık onlarda. Sözlüğe bakalım. Aydını nasıl anlatıyor? Bilgisi ve görgüsü olan kimsedir diyor sözlük. İşte resmi sözlükteki aydının tanımı bu. tam o sınıfın belirgin özelliklerini saptıyor. Bilgili, görgülü, bundan ötürü şişinen. Ne değişmez bilgiler bunlarınki de, allayıp pullayıp satışına giriyorlar hemen. Çağımızın gerçek aydını ise dünyayı değiştirmeyi amaçlayan kişidir. Aynı şeyi konuşuyoruz, öyle değil mi? Evet, haklısın Emine. Aydın olmaya adaysın sen Aydar, unutma sakın. Sahi mi? Başarabilecek miyim? Bu halkın bütünleşebileceği gerçek aydınlar çoğunluk Anadolu'dan gelecek. Haydar Seçil'de kaldıktı. Seçil'e gelince, dedim ya, onun yaşadığını çok kadın yaşıyor. Onca sakatlanınca da gedik açılmış yanlarından şizofrenik algılamalarla doluyorlar. Sen öyle misin? Sen iyisin be Emine. Beni hoş göreceksin ama bu kadar değerli bir insanla kadın olarak hiç yakınlık kurmadım. Bizlere kolayca bırakılan kadınlarsa hor görmüyorum onları sakın. El sürülmesi güç, acınası insanlardı. Her çiftleşmeden bir kötülük etmiş olma duygusuyla ayrılıyorduk. Cinsel ilişkilerde çoğu erkeğin yaşadığı tek başınalığım senin yakınlaşmanla düzelecektir. Sıkıca sarıyorlardı birbirlerini. Haydar'ın kara saçları Emine'nin yanağını bürüyordu. Yaşanan anın gücü ayların, yılların sığıştırıp saklamayacağı gürlükteki doyumu getiriyordu ikisine de. Paha biçilmez bir iç doluluğun hazın bağrında yaprak yaprak açtığını duyuyordu Emine. Böylece eski öğrenilenlerden edinilmiş sakınmanın, ürkmenin, suçluluğun yabancılaştırıcı boyunduruğundan kurtuluyordu. Nüveyre öğretmen sessiz bir film oyuncusu gibi kızına hızlı dönenmelerle koşuyor, alabildiğine açılan ağzından koyuluktan öte derin bir sessizlik taşıyordu. Sonra birbirlerine yeniden baktıklarında karşılıklı anılarını anlatmaya girişiyorlardı. Söyleyeceklerini özenle seçip beziyorlardı bile. Haydar'ın öğrenci birliğindeki hızlıcılarla çatışmaları hoşlukla çiziliyor, Emine'nin nüveyre öğretmeni bile daha sevimli kılabilecek birkaç ayrıntısı oluyordu. İlk horozlar öterken bunlar çoğunluk Beşiktaş'a bağlanan sırtlardaki gecekondu mahallelerinden yansıyan seslerdi, uykuyla dinlenme arasındaki çalkalanan gevşemeye dalıyorlardı. Çünkü derin dinlendirici uykular uzun süredir onlar için değildi. Götüreceklerini biliyorlardı. Düzenli bir günlük yaşayışın o dinginliğin uygun saatlere bölünmüşlüğünü kullanamazlardı. Kentin top atımı denebilir yakınlığına değin tarıyorlardı görevliler. Suçlanmaları kamuoyunca yargıda tartışılmadan olgu niteliğine bürünsün diye egemen güçlerce her gösteri yapılıyordu. Çember buraya da varacaktı ne de olsa. Sabah aydınlığı baskınlaştığında Emine, Haydar'ın omzunda uyuyakalmış oluyor ya da uyanık kalma direnmesinin koptuğu dalgınlığa bırakıyordu kendini. Yoksa Emine de duymuştu kapı zilini o gece. Başını kaldırmış, Haydar'ın elini tutmuştu. Geldiler değil mi demişti. Evet. Onlar mıdır? Başkalarının olacağını sanmıyorum. Saat kaç? Sabahın 3'ü. Onlardır değil mi? Evet. Haydar. Efendim. Haydar'ın odanın alacası içinde çizilen başını, karanlığa gömük gözlerini aramıştı Emine. Düşünmüştü. Söylenecek sözlerin hepsinin canı cehenneme. Ben sana yakıştırıp söyleyeceğim sözleri uygun bulamadım Haydar. Emine, hazırsın değil mi? Uzaklardan o büyük bordalı gemilerden birinin sesi gelmişti. İstanbul limanına hep o saatlerde mi girerdi gemiler? Sesleri de öylesine güzel ağır olurdu ki bilinmedik ülkelere gitme özlemi taşırlardı duyan kişiye. Geldiklerinde saat 3'tü.